Merhaba, ben Kaya Ulusay. Devrimler Podcast'ına hoş geldiniz. Türkiye'de artık ideolojik ve siyasi kutuplaşma zirve yapmış durumda. Bunu hepimiz bilfiil yaşıyoruz, görüyoruz, hissediyoruz. Bu kutuplaşma yüzünden toplum olarak kolektif bilinçten her geçen gün uzaklaşıyoruz. Kitleleri etkileyen bir olay karşısındaki reaksiyonumuz, duruşumuz, kaygılarımız birbirimizden çok farklı. Kendi içinde tutarsız hatta irrasyonel bir hale gelmiş durumda. Çünkü toplumu oluşturan bireylerin, yani bizlerin, düşünsel dünyası güdük siyasi sembollerin sınırlarına hapsedilmiş durumda. Bu sınırlar da geleceğe dair umut beslemek yerine bizi böyle günü kurtarmakla ya da günlük çıkarların, küçük hesapların peşinde koşmakla yetinen insanlar haline getiriyor. Buradaki en büyük problem şu aslında. Toplumu etkileyen bir olayın iyi mi, kötü mü, doğayı ve geleceğimizi olumsuz mu etkiliyor, etik mi, hukuksuz mu olduğuna dair ortak bir bilinçte birleşemez olduk. Bakın, fikir farklılığından bahsetmiyorum. Tam tersi, bireylerin fikirsizliğinin, duyarsızlığının ve bencilliğinin tüm topluma sirayet edişinden bahsediyorum. Mesela 13 Şubat 2024'te biliyorsunuz Erzincan'ın İliç ilçesinde feci bir maden felaketi yaşandı. Bu yaşanan düpedüz devasa bir doğa katliamı. Hatta bazı bilim insanlarına göre Cumhuriyet tarihinin en büyük doğa faciası bu. Tabii neden artık ne yazık ki normalleştirdiğimiz şeyler. Rant, liyakatsizlik, açgözlülük, umursamazlık. Yani insan eliyle yaratılan bir felaket bu. Şimdi son yıllarda çok fazla böyle sıkıntıya maruz kalıyoruz. Doğa katliamları, şiddet olayları, siyasi ve ideolojik problemler, adaletsizlik, kadına şiddet, say say bitmiyor görüyorsunuz. Fakat toplumun tamamı olarak bu konulara kolektif bir pencereden bakamıyoruz. Kimimiz için hayatına dokunmadığı sürece bu doğa felaketlerinin, hukuksuzlukların, şiddetin falan pek kendi tarafında bir karşılığı yok. Kimilerin hayatının önem sırasında çok aşağıda bunlar. Kimileri de etik perspektiften bile irdelemiyor konuyu. Hatta ideolojik ya da siyasi açıdan olumlamaya dahi çalışıyor. Durum böyle olunca toplumun kendi geleceğini iyiye götürecek kararlar alması, eyleme geçmesi de pek mümkün olmuyor. Çünkü etik değerlerde uzlaşı sağlayıp problemi yaratanlardan topluca hesap sorulmuyor. Yaşadığı toplumun bütününden, toplumun geleceğinden ziyade kişinin kendisi ve küçük çıkarları ön planda oluyor. Ya vergilerimizin bile nereye harcandığını toplum olarak sorgulamıyoruz. Öyle düşün yani, öyle bir noktaya geldik. Tabii tasvir etmeye çalıştığım bu durum sadece Türkiye ile sınırlı değil. Ben şahsen dünya genelinde toplumların bir atalet içinde olduğunu düşünüyorum. Evrensel değerlere, doğaya ve dışarıda olup biten her şeye karşı bir kitlesel bilinçsizlik, bir vurdum duymazlık var dünyada. İşte bu yüzden bu bölümde sizinle beraber toplum ve birey arasındaki ilişkiye dair kafa yormak istiyorum. Ama bu sefer Yunan ya da Batı felsefesinden ziyade çok farklı bir akımın perspektifinden konuyu şekillendireceğim. Bunu da Afrika'nın en önemli akımlarından biri olan Ubuntu felsefesi üzerinden yapmaya çalışacağım. Beni dinleyenler arasında benim gibi mühendis tabanlı olan, hatta özellikle yazılım, bilgisayar mühendisi olanlar varsa Ubuntu kelimesi zaten yabancı gelmemiştir. Ama konumuz mühendislik değil. Mühendislik alanına bile feyz olmuş bir Afrika felsefesi, bir toplum felsefesi, evrensel bir anlayış. Önce toplum dediğimiz şey nedir? Bunu tanımlayarak sentezimize başlamakta fayda var. Doğada bir arada yaşayan, kolektif şekilde hareket eden her canlı organizasyonu toplumu ifade ediyor. Yani bir yuvadaki karıncalar, kovandaki arılar, kurt sürüleri, balık sürüleri, aklınıza ne gelirse aslında kendi içinde birer toplum. Hem beraberce yaşıyorlar, hem sosyal bir yapıları var ve kendi iç mekanizmalarında kolektif bir dayanışmaları var. İnsan denen canlı ise çok daha katmanlı ve karmaşık bir toplum yapısına sahip. Bunun en büyük nedenlerinden biri de biyolojik evrimimizde geldiğimiz nokta. Zihinsel kapasite olarak diğer canlılara göre labirent gibi bir beyne sahibiz. Ama fiziksel kapasite olarak özellikle doğa şartlarına karşı bir o kadar da aciz durumdayız. Buradan yola çıkarak sosyolojik açıdan, yani insan açısından toplumu şu şekilde tanımlayabiliriz. Beraber yaşayıp ortak bir medeniyet oluşturan, yaşamlarını sürdürmek için de temel çıkarlarını işbirliği yaparak gerçekleştiren insan grubuna toplum deniyor. Tabii takdir edersiniz ki bir toplum tek kişiden oluşmuyor. Birden fazla insanın bir araya gelmesi lazım ki bu bir toplum olsun. Tüm bu insanların bir araya gelip beraber yaşamaları için bir amaçlarının da olması lazım. Yani öyle hadi 10 kişi bir araya geldik, oturalım şöyle bir laflayalım diyen bir topluluktan toplum oluşmuyor. insanların oluşturduğu bir toplumun en temel amacı hayatta kalabilmek. Filmi insanlık tarihinin en başına sardığımız vakit avcılık ve toplayıcılık yaptıkları bir yapıyla karşılaşıyoruz biliyorsunuz. Yerleşik bir hayat yok, tarım daha keşfedilmemiş ama bu insanlar sürekli yer değiştirseler de göçebe şekilde yaşasalar bile bunu beraber yapıyorlar. Çünkü doğada hayatta kalabilmek için birbirlerine ihtiyaçları var. İşte kimisi daha hızlı olduğu için avı kovalıyor, avı yakalıyor. Kimisi daha akıllı olduğu için tuzak kuruyor. Kimisi daha kuvvetli olduğu için avı taşıyor. Kimisinin de el mahareti var, işte yemek yapıyor, alet edevat geliştiriyor. O yüzden böylesi farklı meziyetlerdeki ve tabii ki karakterlerdeki bu insanların birbirine tahammül edip beraber yaşamalarının en temel amacı doğadaki zorluklara karşı mücadele edip hayatta kalabilmek. Sadece bu da değil tabii, yani hayatta kalabilmek de değil tabii. Sosyalleşmek, iletişim kurmak, yani duygusal ihtiyacı gidermek de diğer temel amaç. Fakat insanlık tarihi ilerledikçe toplum yapısı da, toplumun amaçları da türlü katmanlar kazanıyor. Özellikle tarım devrimini gerçekleştirip yerleşik hayata geçmeye başlayınca işin seyri değişiyor. Peki buraya kadar bu çok temel konuları niye özetleme ihtiyacı duydum size? İnsanlar tarım devrimiyle yerleşik hayata geçmeye başladıktan sonra keskin sınıf yapıları oluşuyor. İşte deri beyleri ve serfler, krallar ve insanları, imparatorluklar ve tebaası. Bu tip toplum yapılarında insanların kimliklerine ya da birey olduklarına dair bilincin oluşması pek mümkün değil. Eğer aristokrat bir ailede doğduysanız, işte kralın soyundan geliyorsanız, önemli bir tüccarsanız, ün kazanmış bir komutansanız ancak bu şekilde bir kimliğiniz oluyor. Bunun dışındaki insanların neredeyse tamamı tebaanın bir parçası, krallığın ya da imparatorluğa iş gücü sağlayan bir nevi insan kaynağı. Bu birey olma durumu ve bireyin toplumdaki yeri önemi özellikle imparatorluklar yıkılıp bu tebaa denen anlayış ortadan kalkmaya başlayınca hakkıyla sorgulanıyor. Şunu desek çok yanlış olmaz aslında. Son 200 yılda gelişen farklı toplumsal akımlarla bireyin toplumun yapı taşı olması artık ön planda. Bireyin bu yapının içindeki özgürlüğü, etkisi, mutluluğu gibi birçok konuda çözümlenmeye çalışılıyor artık bu son 200 yılda. İşte o yüzden içinde bulunduğumuz zamanda, yani insanlık olarak geldiğimiz noktada bireylerin her birinin dış çevreyle kurduğu en ufak etkileşimin etik değerlerden tutun bilişsel perspektife kadar toplum üzerinde büyük bir etkisi var. Yani günümüzdeki gibi doğa katliamlarına duyarsız bireyler geniş bir küme oluşturuyorsa toplum da duyarsızlaşıyor. İşte ne bileyim, ideolojik sembolleri koşulsuz kabullenen bireyler çoğunluktaysa toplumda biatçı bir yapıya bürünüyor. Kısacası toplum yapısının özellikle son 200 yılda evrildiği noktada birey ve toplumu birbirinden ayrı değerlendirmemiz mümkün değil. Fakat dünya artık tabii evrensel bir yapıda ve bu yapı bazı evrensel sorumlulukları da beraberinde getiriyor. İyi ya da kötüyü ayırt etmemize yardımcı olacak etik değerleri de oluşturuyor. Tam da bu yüzden insanların birbiriyle kurduğu ilişki bireylerin kendi öz kimliklerinin oluşmasında etkili oluyor. Bireyler bu ilişki ağında, birbiriyle kurdukları ilişki ağında bir kimlik kazanıyorlar. Ve bireylerin bu kimliklerinin toplamı toplum yapısını, toplumun karakterini belirliyor. Bir insan diğer insanlar aracılığıyla insandır, diyor Ubuntu felsefesi. Ubuntu, Afrika halklarının tüm kıtada bin yıllardır yoğurduğu kültürün, tarih boyunca yaşadıkları toplumsal, ekonomik sıkıntıların oluşturduğu bir felsefe. Ubuntu'nun böyle bilinen bir kurucusu yok. Yani Batı ya da Asya felsefelerindeki bilinen bir kişi ya da bir grubun yarattığı felsefi bir akım değil bu. Bireylerin oluşturduğu bu toplum dediğimiz yapının birikimleriyle ortaya çıkan bir felsefe. O yüzden çıkış noktasından mütevellit Ubuntu'nun insanın insanla ve insanın doğayla olan ilişkisini toplum üzerinden inceleyen çok samimi bir yaklaşımı var. Afrika'da 3000'den fazla dil konuşuluyor. Ubuntu kelimesinin de bu 3000 dilin çoğunda farklı söylenişlerle, farklı yazım şekilleriyle bir karşılığı var. Yani neredeyse Ubuntu kelimesinin tüm kıtada bir karşılığı var. Fakat kelimenin özellikle Nguni ve Bantu dil ailesine ait alt dilleri konuşan Afrika topluluklarından türetildiği, bu toplulukların türettiği düşünülüyor. Bu felsefenin çıkış noktası az önce de belirttiğim gibi Afrika toplumlarında çok yaygın olan bir aforizma. Bir insan diğer insanlar aracılığıyla insandır. Şimdi gelin Afrika'yı insanlık tarihi açısından çok genel bir şekilde inceleyelim. Bir kere coğrafi koşullar olarak hiç de kolay bir yer değil Afrika. Bundan binlerce yıl önce bu topraklarda medeniyet kurmaya çalışan insanlar doğa koşullarıyla ciddi şekilde mücadele etmek zorundaydı. Mesela suya ulaşmak bir dert. Hadi suya bir şekilde ulaştınız diyelim. Suyu başka kabilelerden veya Afrika krallıklarından korumak da bir dert. Bir yandan çok sayıda yırtıcının da yaşadığı bir kıta Afrika. İnsan dediğimiz canlı böyle besin zincirinde dominant bir tür olana kadar bu yırtıcılarla ciddi şekilde mücadele etmek durumundaydı. Kısacası Afrika'daki insanlar belli bir döneme kadar doğaya karşı hayatta kalmak için bir dayanışma sergilemek zorundaydı. Fakat ortada şöyle büyük bir gerçek var. Afrika'nın medeniyetle mücadelesi doğayla olan mücadelesinden çok daha zorlu. Merkantilizm ve koloniciliğin ne yazık ki en kanlı tarihini yaşıyor Afrika. Tüm kıta yüzyıllar boyunca kolonici ve emperyal imparatorluklar tarafından insanlığın en büyük utançlarından biri olan köleliğe maruz kalıyor. Afrika toplumları biliyorsunuz bu korkunç sömürü tarihinin ceremesini hala çekiyor. Mesela teknolojinin doruk yaptığı imkanların acayip bir noktaya geldi. Bu çağda hala susuzlukla mücadele ediyorlar. Yüzyıllarca süren toprak ve insan sömürüsünün sonucu imkansızlık içinde yaşıyorlar. Sağlık ve ekonomik koşullar ne kadar sıkıntılı sanırım detaylandırmaya gerek yok. Herkes bu gerçeğin farkında. Yani Afrika toplumları tarih boyunca hem doğa hem de insanın kendi zulmüyle mücadele etmek zorunda kalıyor. İşte bu yüzden Afrika halkları için sıkıntılarla mücadele edip hayatta kalabilmek birbirine destek olmaktan geçiyor. Daha doğrusu Ubuntu felsefesi bu koşullarda doğuyor ve şekilleniyor. Ubuntu sadece tariflediğim bu insanların dayanışma içinde olması gibi bir yaklaşımdan ibaret değil. Zaman içinde bu felsefe çok daha derin ve katmanlı bir hale geliyor. Ubuntu varlığımızın yani insanın varlığının ve bu varoluşun birlikteliğe, toplum bilincine nasıl yansıdığı ile ilgileniyor. Varlığımızın başkalarının varlığıyla nasıl ilişkilendiğini inceliyor. Peki burada işaret edilen ilişki tam olarak ne? Bir kere insan doğarken ailesini ve doğduğu ülkeyi seçme şansına sahip değil. Yani kimsenin doğarken ya ben şu ülkede doğmak istiyorum, işte ne bileyim şu dili konuşacağım, bu dine mensup olacağım gibi bir seçme şansı hatta bilinci dahi yok. Bu yüzden doğduğu ülkedeki kültürel kodlar, dil, inanç, ahlaki değerler, ideolojik yaklaşımlar artık nasılsa bunlara maruz kalarak büyüyor insan. Bundan mütevellit doğduğu günden itibaren ailesinden başlayıp toplum içinde çok farklı insanla temas ederek yaşantısını sürdürüyor. İşte Ubuntu felsefesine göre tüm bu toplum yapısı içinde kimliğimizi, karakterimizi başka insanlarla kurduğumuz ilişkiler ve çevremiz belirliyor. Bu ilişki diye tabir ettiğimiz şey toplumu oluşturan bireylerin birbirine nasıl yaklaştığı, nasıl davrandığıyla alakalı. Bu yüzden sağlıklı bir toplum yapısı ve kolektif bilincin de temellerinden birini bu insanlar arasındaki doğru ve düzgün ilişkiler oluşturuyor. Şimdi ne demiştik? Ubuntu'ya göre bir insan, diğer insanlar aracılığıyla insandır. Bu aforizmayı aslında farklı katmanlara benzer şekilde ayırabiliriz. İşte senin acın benim de acımdır. Benim zenginliğim senin de zenginliğindir. Senin sağlığın benim de sağlığımdır gibi. Yani Ubuntu deyince bir nevi empati üzerine kurulu, paylaşımcı ve kapsayıcı perspektiften bahsediyoruz. Bunun farklı toplumlarda çeşitli kültürel karşılıkları var. Mesela özellikle Uzak Doğu kültüründe insanların kamu alanlarında birbirine çok kibar davranması buna bir örnek olabilir. Artık eskisi gibi değil ama biliyorsunuz Türkiye'de insanların birbirini maddi manevi desteklediği, kolladığı bir mahalle kültürü, semt kültürü var ya da vardı diyelim. İşte komşu komşuya muhtaçtır gibi, mahalledekilerini işte komşularını açta açıkta bırakma gibi. Keza bunun daha kurumsal versiyonunu sosyal devleti hala bir şekilde iyi işletebilen bazı Avrupa ülkelerinde de görüyoruz. Fakat bunların hiçbiri Ubuntu'nun işaret ettiği bu birey ve toplum ilişkisini tam olarak karşılamıyor. Zaten Ubuntu batı ya da doğu kültürlerinin epistemolojik yaklaşımıyla, kurumsal yapısıyla ilgilenmiyor. Tam tersi tüm felsefesini bireyin toplumdaki diğer bireylerle karşılıksız ve yürekten bir ilişki kurması üzerine inşa ediyor. Bu aslında bizim daha çok aşina olduğumuz antik Yunan felsefelerinin yaklaşımlarından farklı. Bir metodolojisi, örneklem kümesi yok. Bizi insancıl yapan güzel özelliklere odaklı, bilişsel, duygusal tandanslı bir felsefe bu. O yüzden Afrika kıtasının çektiği acılara bir çözüm olarak ortaya çıkıyor. Tüm bu dediklerime Afrika toplumlarından güncel bir örnek vereyim. Mesela Zimbabwe'de Shona isimli bir topluluk var. Bu topluluk günlük iletişim ritüellerinde hep karşı tarafla empati kurarak hareket ediyor. Diyelim Shonalı biri sabah yolda bir tanıdığıyla karşılaşıyor. Çok yorgun görüyor karşısındakini, biraz böyle uykusuz, gözleri kanlı falan. "Günaydın, yorgun görünüyorsunuz, gece iyi uyuyabildiniz mi?" diye soruyor. Karşısındakinin cevabı da şu oluyor: "Eğer siz iyi uyuduysanız ben de iyi uyudum." Şimdi bu soruya verilen cevaptaki mantığı ikili ilişkilerde aklınıza gelebilecek her kalıbı uyarlayabiliriz. İyi misin, güvende misin, aç mısın gibi. Az önce de demiştik hani sen iyisen ben de iyiyim, sen güvendeysen ben de güvendeyim gibi. Bu günlük bir ritüelin parçası dahi olsa buradaki yaklaşımın amacı bireyin diğer insanları kendinden önce düşünmesi. Çünkü Ubuntu'ya göre iyi bir toplumu iyi bireylerin bütünü oluşturuyor. Bunu sadece iyilik olgusuyla da sınırlandıramayız. Toplumun ilerlemesi, refah seviyesini arttırması, hukukun ve eğitimin en iyi seviyede olması gibi tüm konular kolektif bilinçle oluşuyor. Kolektif bilincin olmadığı ya da zedelendiği toplumlarda ne hukuk düzgün işliyor, ne liyakat oluyor, ne sorunlara ortak bir çözüm aranıyor ya da bulunuyor. Ne yazık ki zaten bunu biz de birebir tecrübe ediyoruz Türkiye'de. Ama işte Ubuntu için konu hep kök hücreden başlıyor. Yani bireyin kendisinden. Bu minvalde Ubuntu'yu oluşturan iki önemli yapı taşından bahsedebiliriz. İlk ve en önemli yapı taşı toplumu oluşturan bireylerin öz kimliği. Bir kere Ubuntu felsefesine göre kimliğimizi ve karakterimizi tamamen böyle safi rekabet üzerine kurarsak biz dahil dünyadaki canlıların hayatta kalması pek mümkün değil. Doğanın rekabete dayalı evriminden bahsetmiyorum burada. İnsanın türettiği sembollerle işte ideoloji, ırk, inanç, para, tüketim bunların üzerinden oluşan rekabet ve hırstan bahsediyorum. O yüzden Ubuntu'ya göre her şeyi karşılaştırma yaparak çözümleyemeyiz. Kendimizi tanımlamak, kendi kimliğimizi tanımlamak için başkalarının farklılıklarını referans olarak almamalıyız. İşte ne bileyim, birinin beyaz renkte olmasının nedeni diğerinin siyah renkte olması değil ya da birinin Asyalı olmasının nedeni başkasının Avrupalı olması değil. Tabii bu durumu sadece farklı toplumlara indirgememek lazım. Aynı toplumdaki bireylerin de kendi içinde bu rekabete girmesi bizi hiçbir yere götürmüyor. Bu farklılıklar üzerinden karşılaştırma ve rekabete girmek yerine şunu yapmayı telkin ediyor Ubuntu. Şayet düşüncelerinize eyleme dökerseniz sonuçları insanlarda nasıl karşılık bulacak? Onları nasıl etkileyecek? İyi mi etkileyecek, kötü mü etkileyecek? Bu soruların cevabını kendimize vermemiz ve eylemlerimizi buna göre gerçekleştirmemiz gerekiyor. Yani hep toplumun yararına, insanların yararına eylemleri yapmamız gerekiyor Ubuntu'ya göre. Şimdi daha önce de dediğim gibi konu hep empatiyle alakalı. Toplumu oluşturan bireylerin birbirine gerçek bir sevgi ve alaka göstermesiyle alakalı. Ama bunun da ötesinde konunun evrensel bir tarafı var. Kültürel olsun, fizyolojik, işte fenotip farkları gözetmeden, bunların hiçbirini gözetmeden toplumlar arasında bir hoşgörü amaçlıyor Ubuntu. Tüm bu detayların içinde Ubuntu'nun özellikle öz kimlik ve rekabet ilişkisini bu kadar önemli görmesinin bir nedeni var tabii. Şimdi insanın karakteri, kimliği hiçbir toplum yapısına entegre olmasa dahi zaten doğasından gelen bir dürtüyle ilerliyor. Evrim sürecinde bunu geliştirebilecek bilişsel ve biyolojik bir kapasitemiz var. Bu dürtünün ilerlediği yerde aynı doğadaki gibi güçlü olanın kazanması üzerine kurulu. Şimdi biz toplumu niye kuruyoruz? Bölümün başında da belirttiğim gibi güçlü olanın kazandığı değil, tam tersine tehlikelerden birbirimizi korumak ve düzgün şartlarda yaşayabilmek için. Ama biliyorsunuz insan kendi kurduğu düzende de eşitsizlik ortamını yaratmaktan hiç vazgeçmiyor. Bunu kültür evrim bölümünde, korku bölümünde, neoliberalizm bölümünde, birçok farklı devrimler bölümünde tartışmıştık zaten detaylıca. İşte tam olarak bu yüzden Ubuntu'ya göre kişinin karakterini iyi bir birey olacak şekilde geliştirmesi için, sonu gelmeyen bu rekabetten arınabilmesi için varlığını, kendi öz varlığını toplumda keşfetmesi gerekiyor. Bunu da ancak toplum yapısının sağladığı sevgi, saygı, eşitlik yaklaşımı ve bilinciyle yapabiliyor. İki taraflı bir etkileşimden bahsediyorum burada. Toplum yapısı bu değerler üzerine kurulup bireylerin karakterlerini beslerken, birey de toplumun bu değerlerini besleyecek şekilde kendini geliştirmeye gayret etmeli. İnsanlık tarihi hep savaşlarla, güç hırsıyla dolu. Günümüzde de yine kendi ellerimize yarattığımız para, inanç, kariyer, ideoloji gibi semboller ve kişisel hırslarımız için savaşıyoruz. Bu semboller üzerine kurulu bir düzenin parçasıyız. Bu açıdan çok filtresiz, eğip bükmeden kişisel düşüncemi sizinle paylaşmak istiyorum. 300 bin yıl boyunca çok çeşitli toplum yapıları kurma becerisine haiz olduk. Ama birbirimize çektirdiğimiz acılar hep aynı. Bu da bana şunu gösteriyor. İnsanlık toplum denen yapıyı ve amacını bireysel ölçekte hala tam olarak kavramış değil. Eğer ana amaç hem doğayla hem de birbirimize uyum ve barış içinde yaşamaksa bunu zaten 300 bin yıldır bir türlü beceremiyoruz. Sadece içinde bulunduğumuz toplum değil, farklı toplumların birbiriyle olan ilişkisi de hep sıkıntılı. Kültürel farklılıkları bir sıkıntı haline getiriyoruz. İnanç farklılığını bir sıkıntı haline getiriyoruz. Konuşulan dillerin farklılığını bile insanlık kendi içinde bir problem haline getirebiliyor. İşte Ubuntu bu noktada uzlaşı zeminini toplumun belli beceriler kazanması üzerine inşa etmeye çalışıyor. Bu da öz kimlik ve rekabet ilişkisinden sonraki ikinci yapı taşımız. Kendi içinde ve diğer toplumlarla barış içinde yaşayabilmesi için önce kendisini görebilmesi gerekiyor. Bu dediğim kulağınıza çok felsefi geliyor olabilir ama aslında tüm bölüm boyunca konuştuklarımızdan, hatta devinimlerin diğer bölümlerinde konuştuğumuz çok temel bir olgudan başka bir şey değil bahsettiğimiz. Tahmin edeceğiniz üzere, özellikle devinimleri sık sık dinleyenlerin tahmin edeceği üzere öz farkındalıktan bahsediyorum. Ama bu bireysel bir öz farkındalık değil. Toplumun hayata karşı oluşturduğu öz farkındalık. Bir nevi toplumun bütününün kendisine boy aynada bakabilmesi. Bunu da tabii tüme varım şeklinde değerlendirmek lazım. Yani toplumu oluşturan bireylerin her birinin bu öz farkındalığa sahip olması gerekiyor ki bu yetkinlik yazıda olmayan toplum sözleşmesine de yansısın. Bu yüzden Ubuntu'ya göre toplum kendini görebilmek için belli becerilere sahip olmalı. 5 temel beceriyi işaret ediyor Ubuntu felsefesi. Merhamet, karşılıklı davranış, haysiyet, insanlık ve müştereklik. Ben biraz bu merhamet ve karşılıklı davranış konusunu bölümün başlarında konuştuğumuz empati olgusuna bağlıyorum. Toplum kendi içindeki bireylere ve dış dünyaya empati kurmuyorsa merhametli olması zor. Karşılıklı davranış da biraz böyle. İnsanların kibar ve iyi niyetli davranabilmesi için birbirine hem sempati hem de empati duyması gerekiyor. Nezaket podcast bölümünde de bu konu üzerine detaylıca durmuştuk aslında. Siz herkese kibar ve iyi niyetli davranırken toplumun çoğunluğu nezaketli, iyi niyetli bir zayıflık olarak görürse, hatta sizden faydalanmaya başlarsa toplumda birliktelikten bahsetmek pek mümkün olmuyor. Bugün Türkiye'de olsun, başka ülkelerde olsun karşılıklı davranış konusunda büyük bir ayrışma görüyoruz zaten. İyi niyetli insanların, yardımseverin, nazik olanın ezik görüldüğü, alay edildiği tuhaf bir ayrışma söz konusu. Şimdi gelelim diğer becerilere. Ubuntu'nun üçüncü becerisi olan haysiyet, olgu olarak bence tırnak içinde insanlık becerisiyle ayrılmaz bir bütün. Hani diyoruz ya insanca yaşamak. İnsanlar toplumu refah içinde yaşayıp hayatı paylaşmak için kuruyor. Bu sadece bir toplumu kuran bireyler için geçerli değil. Teoride tüm toplumlar bu amaç doğrultusunda kuruluyor. Jean-Jacques Rousseau'nun toplum sözleşmesine dair tanımını aklımıza getirebiliriz burada aslında. O yüzden insanca yaşayabilmek için toplumun etik değerlerinin olması gerekiyor. Adalet kaygısının olması gerekiyor ve tabii ki eşitliğin olması gerekiyor. Toplum haysiyet kimliğini de bu şekilde kazanıyor. Çünkü bu saydığım değerlerin dışına çıktığınız vakit toplum bilinci bunu haysiyetsiz bir eylem olarak görecek ki insanca bir toplum yapısı daim olsun. Bakın fark ettiyseniz ben bu insanca kelimesini kullanmayı tercih ediyorum. Daha doğrusu insanca kelimesini insanlık ya da hümanizm yerine kullanmayı tercih ediyorum. Hatta hümanizm akımıyla pek barışık olduğum da söylenemez. Çünkü buna benzer akımlar ya da yaklaşımlar insanın kendisine kudretli manalar yüklemesine neden oluyor. İnsan doğadaki sayısız canlıdan sadece biri. Canlıların biyolojik olarak nasıl birbirinden farklılıkları, değişik meziyetleri varsa bizim de aynı şekilde. Kendimize öyle varlık olarak önemli şeyler atfetmemize gerek yok. Fakat bizim de canlı olarak en önemli meziyetlerimizden biri aklımızı geniş bir yelpazede kullanabilmemiz. Bu çerçevede zaten tüm bu konuştuklarımızı tırnak içinde akıl ediyoruz. Bu yüzden teoride birbirimizi anlayarak, destek olarak, yardımlaşarak, doğaya çok daha az zarar vererek yaşama şansımız var. Yani insanca yaşama kabiliyetimiz var. Ama tarih sahnesine baktığımızda pratikte bu hiçbir şekilde tam olarak mümkün olmuş gözükmüyor. Şimdi buraya kadar saydığım tüm bu elementler aslında Ubuntu'nun 5. elementi olan müşterek yaşamakta birleşiyor. İnsanca ve adil yaşamaktan tutun empati duygusundan yardımlaşmaya kadar hepsi müşterekte birleşiyor. Serinin bu bölümünü özellikle müştereklik konusuna geldiğimiz vakit kesmek istedim. İkinci bölümde direkt bu noktadan başlayacağız çünkü Ubuntu bireyselliği tamamen ekarte edip kolektif yapıyı biraz fazlaca ön plana çıkaran bir anlayışa sahip. O yüzden müştereklik konusunun toplum için faydalı taraflarını tartıştıktan sonra neredeyse her bölümde yaptığımız gibi Ubuntu felsefesinde eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmeye çalışacağım. Beni dinleyen mühendisleri de unutmadım. Neden bir işletim sisteminin ismine Ubuntu konuldu? Bu konuya da kısaca değineceğim. Ayrıca tüm bunlara ek olarak Ubuntu felsefesini popüler kılan, günümüzde hala konuşulmasını sağlayan önemli aktivist ve düşünürlerden de ikinci bölümde bahsedeceğim. Evet, umarım direksiyonu Batı felsefesinden çok daha farklı bir akıma, bir Afrika felsefesine kırmam ilginizi çekmiştir. Bana ulaşmak, görüşlerinizi bildirmek isterseniz Instagram ve X'ten her zaman yazabilirsiniz. Serinin ikinci bölümünde görüşmek üzere, hoşça kalın.